Ayrım 3. Kusursuz Plan. Clive Cussler, sayfa 27. Densler koluna düşen bir gölge fark etti. Başını kaldırınca her şeyin ötesini görmek için bakan bir çift açık mavi gözle karşılaştı. Bu büyüleyici gözlerde sanki Densler'in aklından geçenleri okumaya çalışan bir ifade vardı. Densler hemen onu tartmaya başladı. 1.90 boyunda en fazla 85 kilo olabilecek uzun boylu sırım gibi bir adamdı. Berber elinden çıkmış gür sarı saçları ve üst dudağını tümüyle örten bir bıyığı vardı. Rahat bir duruşla uzun parmaklı ellerini iki yanından sarkıtmıştı. Albay bu adamın hiç şakası olmayan, boşa zaman geçirmeye ve samimiyetsizliklere tahammül edemeyen biri olduğu sonucuna vardı. Çene yapısı ve dostça bir gülümsemeyle dudaklarının aldığı şekil onun ne kadar azimli olduğunu gösteriyordu. Densler onun 30 yaşında olabileceğini tahmin etti. Üstünde en küçük bir kırışıklık olmayan beyaz keten bir takım elbise vardı. Ağır bir altın köstek yeleğinin sol cebindeki büyük altın saate bağlıydı. Başına geniş kenarlı bir şapka giymişti. Densler kıyafetine bakıp onu gösteriş düşkünü biri olarak nitelendirebilirdi. Ama adamın ayaklarındaki yıpranmış deri çizmeler onun at sırtında uzun saatler geçirdiğini gösteriyordu. Bell elindeki ince valizi masanın yanına bıraktı. "Albay Densler," dedi Van Dorn, "seni Isaac Bell'le tanıştırayım." Densler elini uzattı ama ayağa kalkmadı. "Joe bana peşine düştüğünüz herkesi yakaladığınızı söylüyor." Bell belli belirsiz gülümsedi. "Korkarım Bay Van Dorn biraz abartmış. 3 yıl önce Butch Cassidy ve Harry Longbow New York'tan Arjantin'e kalkan gemiye bindiklerinde 10 dakika geç kalmıştım. Gemi limandan ayrılmış, onları yakalayamamıştım."
"Yanınızda kaç tane polis ve ajan vardı?"
Bell omuz silkti. "Meseleyi tek başıma halletmek niyetindeydim."
"Longbow aslında Sundance Kid değil miydi?" diye sordu Densler.
"Evet," dedi Bell, "bu takma adı ona Wyoming'deki Sundance kasabasında bir at çalmaya çalışırken verilmiş. Yakalanıp 18 ay hapis yatmış." "Direnmeden teslim olacaklarını düşünmüyordunuz herhalde."
"Sanırım direnirlerdi. Demek yanlış olmaz," dedi Bell. Ama tek başına bu ünlü haydutları nasıl teslim alacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Van Dorn herhangi bir yorum yapmadan arkasına yaslandı ve albaya gururlu bir gülücük gönderdi.
"Otursanıza Bay Bell, küçük oyunumuza katılır mısınız?"
Bell boş masaya kuşkulu bir göz attıktan sonra Densler'a baktı. "Gördüğüm kadarıyla fiş kullanmıyorsunuz."
"Ciddi bir oyun değil," dedi Van Dorn kağıtları karıp 3 kişilik kart dağıtarak. "Şu ana kadar albaya 8.000 dolar borçlandım."
Bell masaya otururken gözlerindeki kuşku gitmiş, durumu anlayan bir ifade gelmişti. Oyun aslında kılıftı. Başkan ve albay diğer oyunculardan uzakta bir köşeye çekilmiş, ciddi bir oyuna dalmış numarası yapıyorlardı. Şapkasını kucağına koyup kartlarını aldı ve kendini oyuna vermiş gibi yaptı.
"Son 2 yıldır Batı eyaletlerinde ola gelen banka soygunları ve cinayetler hakkında bilginiz var mı?" diye sordu Densler.
"Sadece kulaktan dolma bilgiler," dedi Bell. "Bay Van Dorn'un bana verdiği başka görevler üstünde çalışıyordum."
"Bu cinayetler hakkında tam olarak ne biliyorsunuz?"
"Yalnızca soyguncunun eylem sırasında bankada kim varsa öldürdüğünü, geride onu ele verebilecek hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu biliyorum."
"Başka?" diye üsteledi Densler.
"Bu kişi her kimse," dedi Bell, "çok ama çok iyi. Soruşturmalar sonucunda en küçük bir iz veya ipucu bulunamadı." Bir an susup Van Dorn'a baktı.
"Buraya bu nedenle mi çağrıldı?"
Van Dorn başını evet anlamında salladı.
"Baş soruşturmacı olarak bu vakayı üstlenmeni istiyorum."
Bell masaya bir kart atıp Denzer'in verdiği kartı aldı ve sol elindeki diğer kartların arasına soktu.
"Solak mısınız?" diye sordu Densler merakla.
"Hayır, aslında sağ elimi kullanırım."
Van Dorn alçak sesle güldü.
"Sen göz açıp kapayana kadar Isaac şapkasında sakladığı küçük tabancasını çekip horozunu kaldırır ve ateş edebilir."
Sohbet sırasında Densler'in Isaac'e duyduğu saygı giderek artıyordu.
Ceketini geri çekip 1903 Colt 38 kalibrelik horozsuz otomatik bir tabanca çıkardı.
John'un sözüne inanırım ama bir sınamadan geçirmek ilginç ola.
Danzer cümlesini bitiremeden burnunun ucuna küçük bir Derringer tabancanın ikiz namlusu dayanıvermişti.
Yıllar seni yavaşlatmış Henry dedi Fandon, ya da aklın başka yerdeydi.
Gerçekten de çok hızlıymış dedi Danzer adam akıllı etkilenmiş bir halde.
Hangi ofiste çalışacağım diye sordu Bell tabancasını tekrar şapkasının içindeki küçük cebe yerleştirirken.
Soyguncular batıda Placerville, Kaliforniya ile doğuda Terlingua, Texas arasındaki bölgede gerçekleşti dedi Fandorn. Güneyde Bisbee, Arizona ile kuzeyde Bozeman, Montana arasında. Bence en iyisi tam ortada bir yerde başlaman.
Bu da Denver olur.
Evet dedi Fandorn, bildiğin gibi orada 6 deneyimli ajanımızın bulunduğu bir ofisimiz var.
Onlardan ikisiyle 3 yıl önce birlikte çalışmıştım dedi be. Curtis ve Irwin sıkı adamlardır.
Tabii unutmuşum dedi Fandorn birden hatırlayarak. Şunu da eklemeliyim albayım. Isaac bir tren soygunu sırasında 2 kişiyi öldürdüğü için asılan Jack Ketchum'un yakalanmasını da sağlayan kişidir.
Masanın altına uzanıp Bell'in yanında getirdiği valizin aynısını ortaya çıkardı. Bell de boş valizini Fandorn'a uzattı.
Bu suçlarla ilgili bütün raporlar burada. Şu ana kadar edindiğimiz tüm ipuçları bizi çıkmaz bir sokağa sürükledi.
Ne zaman başlıyorum?
Geminin bir sonraki durağı olan Clarksville'da inip ilk trenle Independence'a gideceksin. Orada sana verilecek Union Pacific Express biletiyle de Denver'a gidersin. Bu sırada toparlayabildiğimiz bütün bilgileri ve ipuçlarını da incelemiş olursun. Oraya varınca bu melun katili arama görevine başlarsın.
Fandor'un yüzüne bir öfke ve hüsran ifadesi oturdu.
Kusura bakma, Chicago'dan ayrılırken sana bavul hazırlama fırsatı vermedim. Çünkü buraya olabildiğince çabuk gelmeni istiyordum.
Merak etmeyin efendim dedi Bell gülümseyerek. Neyse ki bu yolculuk için 2 bavul hazırlamıştım.
Fandor kaşlarını kaldırdı. Biliyor muydun?
İyi bir tahminde bulundum diyelim.
Araştırmalarınızdan bizi haberdar edin dedi Danzler.
Devletten herhangi bir yardım gerekirse sizin için elimden geleni yaparım.
Teşekkür ederim efendim dedi Bell. Durumu ayrıntılarıyla öğrenince hemen sizi ararım.
Ben Chicago ofisinde çalışıyor olacağım dedi Fandorn. Oradan Denver'a telefon servisi henüz kurulmadığı için gelişmeleri bana telgrafla bildirirsin.
Herhangi bir gelişme olursa tabii diye mırıldandı Danzler hafif alaylı. Karşınızda bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en zeki suçlusu var.
Söz veriyorum, bu korkunç suçların sorumlusunu yakalayana kadar hiç dinlenmeyeceğim.
Sana iyi şanslar dilerim dedi Fandorn içtenlikle.
Konuyu değiştirmiş olmayayım ama elimde 3 dam var dedi Danzler.
Fandorn omuz silkip kartlarını masaya attı.
Benden iyisin.
Ya siz Bay Bell diye sordu Danzler kendinden emin bir gülümsemeyle.
Isaac Bell kartlarını birer birer açtı. Flush Royal dedi heyecansız bir sesle. Sonra başka tek kelime etmeden masadan kalktı ve salondan dışarı çıktı.
3. Bölüm. Öğleye doğru bir adam iki katırın çektiği eski bir arabayla Nevada'nın Rhyolit kasabasının dışındaki mezarlığın önünden geçiyordu. Mezarların etrafı ahşap çitlerle çevrilmiş, ölülerin adları da yine ahşap plakalar üstüne oyularak yazılmıştı. İsimlerin çoğu tifodan, koleradan ve bir maden kasabasının zorlu hayat koşullarına dayanamayan çocuklara aitti. Güneşin doğrudan ışınları altında moca ve çölü Temmuz sıcağında dayanılmaz bir haldeydi. Araba sürücüsü koltuğa tutturulmuş eski püskü bir şemsiyenin altında oturmaktaydı. Ensesini örten siyah saçları omuzlarına inecek kadar uzun değildi. Başında lekeli bir Meksika sombrerosu vardı. Mavi camlı gözlüğü gözlerini gizlerken yüzünün alt yarısı katırların savurduğu tozlara karşı bir mendille örtülüydü. İki büklüm oturuş biçimiyle vücut yapısını değerlendirmek zordu. Yoluna devam ederken bir madencinin boş bira şişelerini kerpiçle tutturarak yapmış olduğu eve büyük bir ilgiyle baktı. Şişelerin altı dışarı, ağızları ise içeri dönüktü. Yeşil cam evin içine ürpertici bir ışık veriyor olmalıydı. Adam tren yoluna geldikten sonra hat boyunca uzanan yan yolda ilerledi. Raylar güneşte ayna gibi parlıyordu. Bu hat Las Vegas-Tonopah demir yolu hattıydı ve kasabanın yerleşim alanının tam ortasından geçmekteydi. Araba tarihi hat boyunca dizilmiş 80 tane tren vagonunun yanından geçti. Bu vagonlar getirdikleri yükü boşaltmışlar, şimdi ocaklara sevk edilecek maden filizleriyle dolduruluyorlardı. Araba sürücüsü bir yük vagonunun 30 vagonluk bir trene eklenişine şöyle bir göz attı. Vagonun üstünde O'Brien Mobilya Şirketi Denver yazılıydı. Adam cebinden ucuz bir saat çıkarıp baktı, kimliğini gösterecek hiçbir şey taşımıyordu. Las Vegas'a gidecek trenin kalkmasına daha 40 dakika vardı. 500 metre daha ilerledikten sonra Rhyolite tren istasyonuna geldi. Ana bina gotik ve erken İspanyol dönemi karışımı bir şekilde tasarlanmıştı. Süslü depo binası Las Vegas'ta kestirilip buraya nakledilmiş taşlardan yapılmıştı. İstasyon platformunda San Francisco'dan gelen bir yolcu treni durmaktaydı. Gelen yolcular indikten sonra koltuklar görevliler tarafından temizlenmiş, şimdi de San Francisco yönüne gidecek olan yolcular trene binmekteydiler. Araba sürücüsü sokakların büyük bir hareketlilik içinde olduğu şehir merkezine geldi. Arada bir durup büyük mağazaları seyretti. Bir tanesinin ön girişinde kocaman bir levha vardı ve üstünde viski dışında her şey satılır yazılıydı. 1904 yılındaki altına hücum günlerinde burada uzun ömürlü sağlam binalardan oluşan küçük bir şehir kurulmuş, 1906 yılına gelindiğinde Rhyolite 6000 nüfuslu zengin bir yerleşim merkezi olmuştu. Alelacele kurulan bir çadır toplumuyken artık uzun bir geleceği olan parlak bir şehirdi. Taş ve betondan yapılmış ana binaları, küçük Rhyolite metropolünü Güney Nevada'nın önde gelen şehirlerinden biri haline getirmişti. En göze çarpan yapı görüntüsüyle zenginliği ve refahı yansıtan 4 katlı bankaydı. Bunun hemen ötesinde 3 katlı bir ofis binasının inşaatı devam ediyordu. Şehirde bir postane, bir opera salonu, 20 yataklık bir hastane, konforlu oteller, 2 kilise, 3 banka ve büyük bir okul vardı. Modernleşmeden payını yeterince almış olan Rhyolite'da kusursuz çalışan bir telefon sistemiyle ihtiyacı kadar elektrik üretebilen bir elektrik santralı bulunuyordu. Hayat kadınlarının yüksek faaliyet gösterdikleri, gittikçe gelişen bir kırmızı ışıklı semti, 40 tane barı ve 8 tane dans salonu da şehrin gece hayatına renk katmaktaydı. John S. Cook Bank'ın aktifleri dışında şehrin sunduğu hiçbir şey araba sürücüsünün ilgisini çekmiyordu. Banka kasasında gümüş sikkeler halinde 1 milyon dolardan fazla nakit olduğunu öğrenmişti. Ama madenci maaşları için gelen nakit parayı taşımak çok daha kolaydı. Adam bugüne kadar tek bir altın veya gümüş parçası almış değildi. Civar tepelerde maden çıkaran 85 şirketin maaş tutarları da epey bir miktar tutuyordu. Her zamanki gibi iyi bir planı vardı. Madencilerin barındığı bir pansiyonda kalmış, sahte bir isimle açtırdığı hesaba küçük miktarlar yatırmak için defalarca Cook Bank'a girip çıkmıştı. Onu maden mühendisi sanan banka müdürüyle de bir ahbaplık geliştirmişti. Siyah bir peruk ve takma bıyıkla görünüşünü değiştirdiği gibi aksak yürüyüşünü de bir maden kazası sonucu diye açıklamayı ihmal etmemişti. Bu kimliği de sık sık buraya gelerek şehirdeki insanların bankayla olan ilişkilerini de inceleme fırsatı bulmuştu. Arabasını Cook Bank'a doğru sürdü, ne var ki şimdiki görünüşü farklıydı. Mühendis kıyafeti yerine madenlere erzak taşıyan bir arabacı kimliğine bürünmüştü. Onu yazın çöl sıcağında ekmek parası için mücadele eden diğer arabacılardan ayırt etmek mümkün değildi. Katırlarını bir ahıra sürdü, kimsenin görmediğine emin olunca tıpkı kendisi gibi giydirilmiş bir mankeni alıp arabanın oturma yerine bağladı. Sonra katırları şehrin ana caddesi olan Broadway'e doğru yürüttü. Banka girişindeki beton kaldırıma gelmeden önce katırların kıçına bir şaplak atıp arabayı şehir merkezine doğru çekmelerini sağladı. Oturma yerinde elindeki dizginlerle manken duruyordu. Adam bankaya yaklaşan bir müşteri olup olmadığını anlamak için etrafına bakındı. Ortalıkta dolaşmakta olan hiç kimse o yöne doğru yürümüyordu. Başını kaldırıp dört katlı binaya baktı. Üst kattaki bir diş hekimi ve doktorun tabelalarını gördü. Başka bir tabelada aşağıyı işaret eden bir el resmi postanenin bodrum katında olduğunu gösteriyordu. Bankaya girip lobide etrafına bakındı. Para çeken bir adam dışında hiç kimse yoktu. Bu müşteri Vezna'dan parasını aldıktan sonra yabancıya hiç bakmadan yürüdü ve bankadan dışarı çıktı. Şanslı adammış diye düşündü soyguncu. Eğer o müşteri kendisini fark etmiş olsaydı onu vurup öldürecekti. Soyguncu geride kendisi hakkında en küçük bir ayrıntıyı bile tanıtlayacak kimseyi bırakmazdı. Yoksa çok az bir ihtimal de olsa kılık değiştirmiş olduğunu anlayan biri çıkabilirdi. Barlarda konuşulanlara kulak kabartıp bu bankanın civardaki en üretken madenlerin, özellikle de yıllık cirosu 2 milyon doları bulan Montgomery Chausson madeninin sahipleri adına bir yönetici tarafından işletildiğini öğrenmişti. Soyguncu buraya kadar her şey yolunda diye geçirdi aklından ve bir çırpıda bankonun üstünden aşıp şaşkınlık içinde kendisine bakan veznedarın yanında bitti. Çizmesinden otomatik tabancasını çıkarıp namluyu adamın başına dayadı. Kıpırdama ve bankonun altındaki alarm düğmesine basmayı aklından bile geçirme, yoksa beynini dağıtırım. Veznedar olanlara inanamıyor gibiydi. Bu gerçekten de bir soygun mu diye kekeledi. Aynen öyle dedi soyguncu. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yavaş yavaş müdürün odasına yürü. Korku içindeki veznedar içerisini göstermeyen buzlu cam kapının önünde durup tıklattı.
Gelebilirsin dedi içeriden bir ses.
Adı Fred olan veznedar kapıyı açınca arkasından sertçe itildi ve dengesini kaybedip müdürün masasına doğru düştü. Masanın üstündeki müdürün adını Herbert Wilkins olarak tanıtan isim levhası devrildi. Durumu hemen anlayan Wilkins masasının altında duran tabancasını uzandı ama 5 saniye geç kalmıştı. Soyguncu bu tabancanın varlığını yakındaki bir barda sohbet ederken müdürün kendi ağzından duyup öğrenmişti.
O tabancayı elini sürme diye bağırdı soyguncu.
Wilkins hemen pes eden bir adam değildi. En ufak ayrıntısına kadar hatırlayabilmek için soyguncuya uzun uzun baktı.
Bir yere kaçamazsın dedi nefretle.
Soyguncu buz gibi bir sesle cevap verdi.
Bugüne kadar yakalanmadım. Bu defa da yakalanmayacağım.
Neredeyse 2,5 metre boyundaki kasayı işaret etti.
Kasayı aç.
Wilkins soyguncunun gözlerinin içine baktı.
Hayır, açmayacağım.
Soyguncu hiç vakit kaybetmedi. Tabancanın namlusunu kalın bir havluya sardı ve veznedarı iki gözünün arasından vurdu. Sonra da Wilkins'e döndü.
Belki buradan tek bir dolar almadan giderim ama sen hayatta olmayacağın için bunu göremezsin.
Wilkins ayağa kalkıp dehşet dolu gözlerle Fred'in başının etrafında oluşan kan gölüne baktı. Kurşunun içinden geçtiği ve hala dumanı tüten avluyu gördü. Binadaki hiç kimse silah sesini duymuş olamazdı. Büyülenmiş gibi kasaya gidip kilidin şifresini girdi, yarım dakika sonra sürgüyü indirince devasa çelik kapı ardına kadar açıldı.
''Al ve cehenneme götür!'' diye tısladı Wilkins.
Soyguncu buna güldü, sonra da adamı şakağından vurdu. Banka müdürü daha yere devrilmeden çabuk adımlarla ön kapıya gidip kapadı ve pencereye kapalıdır levhasını astı. Sonra güneşlikleri indirdi, kasaya dönüp sistemli bir şekilde bütün banknotları alarak gömleğinin altından beline bağlamış olduğu çamaşır torbasına doldurdu. Torba dikiş yerlerinden patlayacak kadar dolduğunda kalan banknotları çizmesinin içine ve pantolon ceplerine tıkıştırdı. Kasada hiç nakit para kalmayınca soyguncu bir an altın ve gümüş sikkelere baktı. Hatıra olarak bir tane altın sikkeyi alıp cebine attı. Bankanın arkadaki dar sokağa açılan ağır bir demir kapısı vardı. Soyguncu içerideki sürgüyü açıp kapıyı araladı ve sokağı inceledi. Karşı tarafta konutlar sıralanmıştı. Bankadan bir blok ötede çocuklar beyzbol oynuyorlardı. Bu iyi değildi. Soyguncu bunu hiç hesaba katmamıştı. Cook banka ve çevresindeki sokakları gözlemleyerek saatler harcamıştı. Ama bankanın hemen arkasında çocukların oynadığını ilk kez görüyordu. Zamanı sınırlıydı ve gizli yük vagonuna ulaşması için sadece 12 dakikası vardı. Çuvalı yüzünün sağ tarafını gizleyecek şekilde omzuna atıp oynayan çocukların etrafından dolandı ve kendini bir yan sokağa attı. Çocukların çoğu onu fark etmemişti. Sadece içlerinden biri sağ omzunda büyük bir çuval taşıyan yoksul görünümlü adama baktı. Oğlana tuhaf gelen şey adamın başındaki Meksika sombrerosuydu. Rayolight'ta kimse sombrero giymezdi. Bu partal kılıklı adamda tuhaf olan başka bir şey daha vardı. Derken çocuklardan biri ona seslenince tekrar dikkatini oyuna verip havadaki topu tam zamanında yakaladı. Soyguncu çuvalı omuzlarına bağlayarak sırtına astı, bisikletini bir dişçi muayenehanesinin altındaki fıçının yanına park etmişti. Bisikletine binip Armagoza sokağı boyunca pedal çevirdi, kırmızı ışıklı semtin içinden geçtikten sonra demir yoluna vardı. Tren frencilerinden biri hat boyunca trenin sonundaki personel vagonuna doğru yürüyordu. Soyguncu bu kadar şanssız oluşuna inanamadı. Onca titizlikle yaptığı plana rağmen kader ona kötü bir oyun oynamıştı. Daha önceki soygunlarından ve cinayetlerinden farklı olarak bu defa salak bir çocuk tarafından fark edilmişti. Şimdi de bu tren işçisi vardı. Bugüne kadarki kaçışları sırasında hiç bu kadar çok göz onu görmemişti. Sonuna kadar devam etmekten başka çaresi yoktu. Şansına frenci bir kez bile soyguncunun olduğu yöne bakmadı. Yük vagonlarının dingillerindeki ve tekerleklerindeki yağ miktarını kontrol etmekle meşguldü. Soyguncu yanından geçerken frenci başını kaldırıp bakmaya gerek duymadan denetimine devam etti. Tren birazdan kalkıp önce Tonopah'a, oradan da Sacramento'ya gidecekti. Makinist şimdiden ağır lokomotifi harekete geçirecek kadar buharı olup olmadığını anlamak için göstergelerine bakmaktaydı. Soyguncu tam özel vagonuna gireceği sırada frencinin dönüp kendisini görmemesi için dua etti. Hemen kilidi açıp sürgülü kapıyı çekti, bisikletini içeri attıktan sonra küçük bir merdivenden çıkıp ağır para çuvalını da içeriye taşıdı. Vagonuna girdikten sonra başını uzatıp trenin geri kalanına baktı. Frenci de denetimini bitirmiş personel vagonuna binmekteydi. Soyguncuyu özel vagonuna girerken gördüğünü belli eden hiçbir davranışı olmadı. Artık kendisini saray gibi vagonunda emniyette hisseden soyguncu koltuğuna gömülüp Rhyolite Herald gazetesini okumaya başladı. Acaba ertesi günün gazetesi banka soygunuyla müdürün ve veznedarın öldürülmesi haberini nasıl geçecekti? Daha önceleri olduğu gibi içinde en küçük bir pişmanlık yoktu. Öldürdüğü insanları hiç aklına getirmezdi. Daha sonra soyguncu katilin hiçbir iz bırakmadan kaçmasının esrarengizliğine bir de şehrin dışında Bullfrog yolunda bulunan at arabası eklenecekti. Araba boştu. Sürücü yerinde de bir manken vardı. Peşine düşen şerif yardımcıları durum karşısında afallamışlardı. Şerif Josh Miller saatlerce kafa patlatmasına rağmen hiçbir tahminde bulunamamıştı. Hiçbir şeye anlam vermek mümkün değildi. Haydut en küçük bir iz bile bırakmamıştı. Rhyolite'daki bu soygun ve cinayetler çözülmemiş bulmacalardan biri olarak tarihteki yerini aldı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 39.